Ayrım 5.
Selim çok aç olduğunu söyleyip doğru mutfağa yollandı. Geçirdiği gergin saatlerden sonra midesi zil çalıyordu. Otelde yediği kanepe dişinin kovuğuna bile gitmemişti. Selma bir yandan ona yiyecek bir şeyler hazırlarken, bir yandan da ısrarla neler olup bittiğini anlatmasını istiyordu. Karnını iyice doyuran Selim, en baştan başlayarak en ufak detayına kadar bütün olanları karısına anlattı. Selma zaman zaman onu durdurarak, anlamadığı hususları soruyor ya da kendine göre yorum yaparak kocasının onayını almak istiyordu. Sonunda Selim'in bu işi kendi başına halletmesinin zorluğunu müştereken kabul ettiler. Selim'e bir yardımcı gerekiyordu. Genç kadın kocasının sevgi dolu gözlerine bakıp "O yardımcı ben olabilirim." dedi. Selim yanlış bir şey işitmiş gibi hayretle karısının yüzüne baktı. Şaka yapıp yapmadığını kestirememişti. "Sen mi?" diye sordu. Selma kaşlarını kaldırıp mağrur ve azametle "Evet ben, beğenemedin mi?" diye çıkıştı. "Şaka yapma lütfen Selma, çok yorgunum." "Şaka yapmıyorum hayatım, gayet ciddiyim. Bu bizim hayatımız ve bizim sorunumuz. Meseleye birlikte eğilmekliğimiz lazım. Şu anda mesele beni de en az senin kadar ilgilendiriyor." Selim şaşkın şaşkın karısının yüzüne bakıyordu. Selma gerçekten de ciddi konuşuyordu, şaşırmıştı. "Sen bana nasıl yardım edebilirsin hayatım? Bu erkek işi, tehlikeli ve..." Selim cümlenin sonunu getiremedi. Olayı nitelendirecek uygun bir sıfat bulamadı ve diye tekrarlayıp durdu. Karısı dudaklarına ufak bir öpücük kondurdu. "Boşuna ısrar etme. Sana yardıma kararlıyım. Sadece bana yapacağım işi söyle. Gerisine karışma. Başka yolu yok. Şu anda çaresiziz. Başvuracağımız kimse yok. Polise de gidemiyoruz. Seni yalnız bırakacak değilim ya." Selim karısının gösterdiği yakınlıktan mütehassıs olmuştu. Karısının ne kadar inatçı ve kafasına koyduğu şeyi yapmaktan asla vazgeçmeyecek bir tip olduğunu bilirdi. İçinden "İnşallah bu kararlılıkla devam etmez." diye geçirdi. Yoksa bunca dert arasında bir de onu gözetip korumak gerekecekti. Duştan çıktığında Selma çoktan yatağa girmiş, ince pikeyi boynuna kadar çekmişti. Bornozunu çıkaran Selim, iç çamaşırlarına uzanırken karısının pikeyi üstünden attığını gördü. Büyük bir arzuyla karısının yanına uzandı. Ertesi sabah uyandıklarında Selma kararını çoktan vermişti. Bu konuyu kahvaltıda bir kere daha tartıştılar. Ama Selim karısının kesin kararlı olduğunu ve onu hiçbir gücün vardığı karardan caydıramayacağını biliyordu. Bu nedenle de münakaşayı kesti. Selma kendisine yardım için senelik iznini alacağını açık açık söylemişti. Bu sabah iş yerine telefon edecek ve bugünden itibaren bir ay izin kullanacaktı. Hepsi iyi hoştu da ne yapacaktı Selma? Kendisine ne tür bir yardım dokunabilirdi ki? Tutturmuştu bir kez. İlla ki Otto fabrikadayken evine girip içeriye aramak istiyordu. Belki işe yarar bir şey bulurum diyordu. Selim ısrarla ne bulacağını, ne arayacağını sorduğunda da bilmediğini ama onlar nasıl bir gece kendi evlerine girip bir şeyler aradılarsa o da onun evini aramak istediğini vurguluyordu. Kocasının onu ikna etmek için bütün söyledikleri işe yaramadı. Aranılan şeyin kendisinde olduğunu, dolayısıyla Otto'nun evinin aranmasının pratik hiçbir değeri olmadığını söylemesine rağmen Selma'yı kandıramadı. Çaylarını yudumlarken Selim dayanamayıp sordu. "Peki eve nasıl gireceksin?" Selma sanki çok olağan bir şeymiş gibi, "Tabii ki Otto'nun anahtarıyla," dedi. Genç adam gözlerini aça aça, "Anahtarı nereden bulacaksın?" diye sordu. "Ne biçim soru bu sevgilim? Sen getireceksin tabii," diye cevapladı. Artık bu kadar da fazlaydı. Ters ters karısına baktı. "Saçmalıyorsun Selma. Her iş bitti. Şimdi de Otto'nun anahtarlarını mı çalacağım?" diye söylendi. Kadın, "Niye olmasın?" diye cevapladı. Sanki çok tabii bir şey söylüyormuş gibiydi. Selim meseleyi uzatmamak için sustu. Ama akşam eve döndüğünde anahtarı bekleyeceğinden emindi karısının. Öğleye kadar kendini işine veremedi Selim. Kafası karışıktı. Bir türlü zihnini toparlayıp çalışamıyordu. Laboratuvarda sık sık gözleri Otto'ya kayıyor, 2 yıldır sadece iş arkadaşı olarak gördüğü adamı, şimdi keşfini çalmaya uğraşan bir adam gibi bakıyordu. Bir ara Servet Şahin yanına yaklaştı. Nesi olduğunu, bugün asabi ve gergin gözüktüğünü söyledi. Sonra sırtını okşayıp gülerek, her büyük bilim adamında bunun olabileceğini şaka yollu ifade etti. Yemeğe kadar Selim, deney fareleri ve tavşanlarıyla oyalanarak vakit geçirdi. Ciddi hiçbir şey yapmadı. Öğleyin bütün laboratuvar boşaldı, herkes yemeğe gitti. Otto Hahn bile. Selim'in yemek yiyecek hali yoktu. Taburelerin birine çökmüş, oynaşan farelerini tetkik ediyordu. Bakışları Otto'nun masasına takıldı. Anahtarlık masanın üzerinde duruyordu. İster istemez karısının söyledikleri aklına geldi. Bu iyi bir fırsattı. Zira Otto anahtarlarını hep üstünde taşırdı. Nasıl olup da masanın üzerinde unuttuğuna şaşırdı. Bocaladı bir an. Aklı yatmasa bile içinden yükselen bir ses bunun iyi bir fırsat olduğunu, anahtarları alması gerektiğini söylüyordu. Sağduyusu ise bunun hırsızlık olduğunu, yapmamasını emrediyordu. Karısı anahtarlar için başının etini yiyecekti. Keşke konuyu Selma'ya hiç açmasaydım diye söylendi içinden. Yine de yavaş yavaş tabureden kalktı, bir suçlu gibi Otto'nun masasına yaklaştı. Son bir kararsızlık anı yaşadı, sonra hızla anahtarlığı kapıp cebine attı. Bomboş laboratuvarda sanki birileri varmış gibi etrafına bakındı. Koşar adım dışarıya çıktı. Giriş kapısını kilitlemediğini hatırlayıp geri döndü. Kendi anahtarlarıyla kapıyı kilitleyip doğru arabasına koştu. Fabrikaya en yakın anahtarcı Levent'teydi. Öğle tatili içinde Levent'e gidip anahtarlardan birer adet yaptırabilirdi. Zaman müsaitti. Arabaya girince çekine çekine anahtarlığı cebinden çıkardı. 7 tane anahtar vardı içinde. En az 3'ü fabrikadaki dolap ve kapılara ait olması gerekirdi. Lakin Selim'in şimdi bunları ayıracak vakti yoktu. En iyisi hepsinden birer tane yaptırmak diye aklından geçirdi. Levent'teki anahtarcı iki dükkan arasına sıkışmış barakamsı bir yerdi. Çatık kaşlı, yaşlı bir adam olan anahtarcı ağır kanlı ve bezgin haliyle sanki bir sanat eseri yaratıyormuşçasına uzun uzun itinayla anahtarları kalıba sokuyor, eğiliyor, çıkan tozu üflüyordu. Sıkılmıştı Selim. Daracık dükkanın önünde, güneş altında bekliyordu. Yaptığı işin baskısı altında her an görülme korkusu içindeydi. Sonunda adam işi bitirdi. Hepsinin çalışacağını, açmayan olursa geri getirmesini tembih etti. Arabaya atlayıp hızla fabrikaya döndü. Öğle tatili henüz bitmemişti. Fabrikanın girişinde sağa sinyal verirken bir an arkasını kontrol için gözü dikiz aynasına gitti. Arkasında beyaz bir Renault vardı. Sürücüsü kadın olmasa belki hiç aldırmayacaktı. Ama bir saniyeden bile kısa bir zaman için gözleri kadına takıldı ve uyanamadı. Arkasındaki araba hızla geçip gitti. Mazda'nın burnunu fabrika bahçesine çevirdiği anda irkilip frene bastı. Kadın tanımıştı. Camdan başını çıkarıp arabanın arkasından baktı. Renault çoktan uzaklaşmıştı. Arkadan hayal meyal kadının at kuyruklu saçını görebilmişti. Kalıbını basabilirdi. Bu, dün gece Doktor Günter Zayner otelde asansöre kadar takip eden kadındı. Laboratuvara döndüğünde Otto, fellek fellek anahtarlarını arıyordu. Adamın bakmadığı yer kalmamıştı. Dikkatiyle tanınan Otto'nun başına ilk defa böyle bir hal geldiği için, arkadaşları onun bu çaresiz ve perişan halini alay alıyorlardı. En fazla takılan da Doktor Kenan'dı. Fakat Selim'in asık suratını görünce, belki de birkaç gün evvel aralarında anahtarlıkla ilgili geçen konuşmayı hatırladığından şakayı birden kesti. Hatta hep beraber bir süre koca laboratuvarda anahtar aradılar. Durum biraz ciddileşmişti. Selim biraz daha erken dönemediği için hayıflanıyordu şimdi. Öğle tatilinden sonra laboratuvara ilk giren kendisi olsaydı mesele kalmayacaktı. Anahtarları aldığı masanın üzerine bırakacak, kimse hiçbir şey anlamadan işe kapanacaktı. Ama şimdi herkes anahtarların kayıp olduğunu biliyordu. Genç adam ne yapsam da anahtarlığı uygun bir şekilde ortaya çıkarabilsem diye düşünmeye başladı. Masanın üzerine koyamazdı. Çevresinde yere de bırakamazdı. Kuşkusuz oraları hep aramış olmaları gerekirdi. Eli ayağı titremeye başlamıştı. Aradan bir yarım saat geçti. Otto bile hadiseyi unutmuş gibi kendini işine vermişti. Selim elinde dosyalarla evrak dolaplarından birinin önüne geldi. Daha evvel cebinden çıkardığı anahtarlığı sıkı sıkı elinde tutuyordu. Arkadaşlarına şöyle bir göz attı. Kenan mikroskoba eğilmiş çalışıyordu. Servet Şahin bir deneyin sonuçlarını bilgisayara yüklemekle meşguldü. Otto ise hareketsiz ve dalgındı. Anahtarlarını kaybettikten sonra nedense adama bir durgunluk çökmüştü. Fakat arkası Selim'e dönüktü. Genç adam anahtarlığı usulca evrak dolabının yanına sıkıştırırsa kimsenin kendisini görmeyeceğini aklı kesmişti. Eğildi, sessizce beyaz fayansların üzerine bıraktı. Mokaseninin ucuyla da birazcık itti. Kimse farkına varmamıştı. Hiçbir şey olmamış gibi dosyaları dolaba yerleştirip yerine döndü. Sonra Doktor Kenan'a "Odama gidiyorum" deyip laboratuvarı terk etti. Üstünden büyük bir yük kalkmış gibiydi. İnşallah bir an önce bulurlar diye söyleniyordu. Çünkü anahtarlık bulunmazsa Otto Han akşam bir çilingir bulmak zorunda kalacak ve kilidi değiştirecekti. O zaman da bütün yaptıkları boşa gidecekti. Selim odasında 2 saat kaldı. Fakat çalışamadı. Kendini işine veremiyordu. Aklı şimdi de otomobilde gördüğü kadındaydı. Bu bir rastlantı mıydı acaba? Hiç sanmıyordu. Birileri gece gündüz onu takip ediyordu. Hem öylesine ki yarım saatliğine işten ayrıldığında bile birileri peşine takılıyordu. Otto Han'ın anahtarlarını karısına vermemeliydi. Bir bahane uydurup anahtarları ele geçiremediğini söyleyecekti. Kendileri takip etmek isterken takip edilen durumuna düşmüşlerdi. Durum Selma'nın düşündüğünden çok daha vahimdi. Tam bu kararı almıştı ki masasının üzerindeki telefon acı acı çaldı. Boş pulunu popladı. İçine doğmuş gibi arayanın Selma olduğunu emindi. Telefonu açtı. Selma istediğini yerine getirip getirmediğini soruyordu. Mesai saatinin bitimine doğru Selim tekrar laboratuvara çıktı. Servet merkez bloka gitmişti. Kenan Selim'i görünce sırıtarak Otto'yu işaret etti. Alman araştırmacı, anahtarlığımı bulduk dedi. Selim, bu yakınlarda ne çok anahtarlık kaybediyorsunuz dedi. Belki masumca sorulmuş bir soruydu ama Otto kıpkırmızı oldu. Öylesine kızardı ki Doktor Kenan bile Selim'in yüzüne manidar bir şekilde biraz da şaşırarak baktı. İkisi de seslerini çıkarmadılar. Selim aylak aylak bir süre laboratuvarda dolaştı. Zaten bütün bir günü canı çalışmak istememişti. Tam eve dönmeye hazırlanırken Kenan arkadaşına seslendi. Az daha söylemeyi unutuyordum dedi. Sen aşağıda odandayken idareden bildirdiler. Şirket yönetimi yeni gelen müdür için menajerler seviyesinde bir tanışma kokteyli veriyormuş. Yarın akşam Sheraton Oteli'nin Balas olanında. Saat 20'de. Eşlerimiz de davetli. Selim, Selma'nın çok merak ettiği Carl Weber'i tanıması için bir fırsat çıktığına memnundu. Selma ile Ruhsar sevinir dedi. Doktor Kenan'ın yüzü asıktı. Ne o? Memnun olmamışa benziyorsun. Oysa böyle avantadan davetlere bayılırsın diye takıldı. Doktor Kenan Otto'nun varlığını aldırmadan bu yeni müdürden hiç haz etmiyorum diye hamurdandı. Selim Otto'ya kaçamak bir nazar attı. Adamın yüzü yeniden kızarmıştı. Selim eve dönerken gözü arkasındaki vasıtalardaydı. Takip edilip edilmediğini anlamaya çalışıyordu. Bir süre peşinden gelen bir Murat'tan epey şüphelendi ama araba sanayi sitesi civarında kendisini gelip geçti. Başka da şüphesini çeken bir şeye rastlamadı. Selma her zamanki gibi onu kapının önünde karşıladı. Bol kesimli, kendisine çok yakışan bir pantolon giymişti. Yeniydi. Belli ki izninin ilk gününde alışverişe de çıkmıştı. Selim kızını göremeyince hemen nerede olduğunu sordu. Genç kadın bilgiç bir edayla, ''Bana ayak bağı olmasın diye onu hafta sonuna kadar kalmak üzere annene götürdüm.'' dedi. Selim bu işe memnun olmamıştı. Kızından uzun süreli ayrı kalmayı istemiyordu. Ayrıca karısına bu işe bulaşmaması için atacağı nutkunda şimdiden etkisiz kalacağını hemen anladı. Selma daha sabahtan her şeyi düşünmüş ve planlamıştı. Ümitsiz ve yenik gözlerle karısına baktı. Sonra anlamsız bir tartışmaya girmekten vazgeçip karısına sarıldı. Dün gece kendisine verdiği erişilmez zevki hatırlayarak uzun uzun dudaklarından öptü. Selma bugünkü çıktığı alışverişten kocasına da ekoseli şık bir gömlek almıştı. Selim'in işleri icabı zaten alışverişe ayıracak pek zamanı olmuyordu. Olsa bile karısı onun giyimini kendi ayarlar, daima kendi zevki ve beğenisi doğrultusunda seçimler yapardı. İkisi arasında büyük zevk farkları olmasına rağmen Selim, onun büyük bir heyecan ve coşkuyla seçtiği şeylere ses çıkarmaz, çoğu zaman da beğenmiş gibi davranırdı. Ne de olsa karısının kendisiyle bu kadar ilgilenmesi hoşuna giderdi. Bu seferki gömleği gerçekten beğenmişti. Duşunu aldıktan sonra sırtına geçirdi. Karı koca yemekten evvel biraz sohbet ettiler. İki katlı villalarının ön bahçeye bakan gölgeli verandasında üstü örtülü bir salıncakları vardı. Hafif hafif sallanarak konuşuyorlardı. Selim anahtarları nasıl aldığını, Levent'e nasıl yedeklerini yaptırdığını anlattı. Ama kendisini takip eden kadından bahsetmedi. Yanılmış olabilirdi o konuda. Nitekim akşam eve dönerken de kimse yoktu peşinde. Sonra da yarın akşamki Sheraton Oteli'ndeki kokteylin haberini verdi. Bu davet gerçekten de Selma'yı çok sevindirmişti. Carl Weber'i yakından görmeye can attığını sezinlemişti genç adam. Daha sonra genç kadın Ayşe'den ve kaynanasından bahsetti kocasına. Fakat gözleri sık sık sokağın karşı tarafında park eden lacivert bir arabaya takılıyordu. İri ve güzel gözlerinde belli belirsiz bir endişe bulutunun dolaştığını hemen sezinledi Selim. Onun konuşmasını kesip ne var diye sordu. Sende bir tedirginlik sezinliyorum. Seni üzen bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey yok diye diretti genç kadın. Ama gözlerini lacivert arabadan alamıyordu. Nihayet dayanamadı. Şu karşıdaki araba dedi. Belli etmeden bak. Anladığımızı fark etmesin. Uzun süredir evi gözlüyor. Önce sokakta alışverişteyken fark ettim ama önemsemedim. Adamın çapkınlık için peşimde dolaştığını sandım. Nereye gitsem uzaktan beni kolladı. Pek yakınıma gelmiyordu ama rahatsız oluyordum. Sonra bir ara kayboldu. Ben de yüz bulamadı gitti diye düşündüm. Eve dönerken de peşimde değildi veya ben görmedim. Akşamüstü mutfakta kendime çay hazırlarken pencereden baktığımda yine aynı adamı gördüm. Bu kez karşıdaki arabanın içinde oturmuş çaktırmadan bizim evi gözlüyordu. Bu çapkın bir adamın davranışı değil Selim, düpedüz bizi izliyor. Gına gelmişti Selim'e. Yeter artık diye homurdandı. Yerinden kalkıp verandayı iki adımda aşarak sokağa fırladı. Arabanın içindeki adam Selim'in pür hiddet yaklaştığını gördü. Hiç oralı olmadı. Bakışlarını çevirip arabanın radyosuyla oyalanmaya başladı. Selim bir koşu adamın yanına vardı. Neredeyse mahalleyi ayağa kaldıracak bir ses tonuyla ''Kimsin ulan sen?'' diye bağırdı. Sarı saçlı, temiz ipek giyimli adam sanki arabada başkası varmış gibi üstüne alınmadan ''Bana mı soruyorsunuz beyefendi?'' dedi. Havalı ve yakışıklı biri olan yabancı nedense R'leri rahat söyleyemiyordu. Tepesi atan Selim azgın boğaları andıran köpürmüş burnunda soluyan haliyle ''Burada başka biri var mı ulan Teres?'' diye gürledi. Adam şaşkın fakat terbiyeli, ''Ne demek istediğinizi anlayamadım.'' dedi. Ama hiç de anlamamış gibi bir hali yoktu. Selim adamı arabadan çıkarmak için kapıya asıldı. Niyeti adamı bir güzel dövmekti. Kapı içeriden kilitliydi, açılmadı. Bu kez ellerini açık pencereden sokup adamın yakasına yapıştı. ''Ulan bütün gün karımı niye takip ettin? Niye saatlerdir bu evi gözetliyorsun?'' diye adamı tartaklamaya başladı. Adamı arabadan dışarıya çıkaramıyordu. Adam biraz şaşırmıştı ama bozulmuş bir hali yoktu. Selim'in tartaklayarak kaba kuvvet kullanmasına rağmen karşılık vermiyordu. Sokaktan geçen birkaç kişi durmuş olanları seyretmeye başlamışlardı. Çevredeki konu komşu çocukları koşarak gelip bir halka oluşturdular. Sarı saçlı adam, ''Yanılıyorsunuz herhalde. Ben kavanızı tanımam bile. Bu ada duymama gelince birini bekliyordum. Sadece gölge diye burayı seçtim.'' diye inledi. Selim adamın kravatlı boynuna yapışmış, bastırarak sıktığını fark etti. Adamın kendisini kurtarmak için hiçbir şey yapmadığını görüyordu. Hızını alamamıştı. Birden yaradana sığınıp açık pencereden adamın suratına bir tokat aşk etti. ''Seni gidin namussuz ırz düşmanı, pis zampara!'' diye bağırmaya devam ediyordu. Olayı gören komşularından biri, ''Uzatma Selim Bey oğlum, bırak ahlaksızı, defolup gitsin. Yeteri kadar dersini aldı zaten.'' diye lafa karıştı. Bir başka komşusu da gelip, İşi uzatmaması için kolundan çekiştirmeye başladı. Selim hızını alamamıştı daha. Durumun ciddileştiğini gören sarışın adam, komşular Selim'i tutunca kendini toparlayıp arabayı çalıştırdı ve olayı seyreden çocukların bağırtları arasında gazlayıp gitti. Selim zafer kazanmış kumandan edasıyla söylenerek evine dönerken, komşu kadınların bazıları, ''Nuroğlu herife haddini iyi bildirdin, helal olsun attığı o tokoda.'' diye memnuniyetlerini ifade ediyorlardı. Genç adam kapıyı kapatıp içeri girince karısının kızgın ve öfkeli bakışlarıyla karşılaştı. ''Yanlıştı yaptığın.'' dedi genç kadın. ''Şiddet gösterisine hiç gerek yoktu. O adamın benim peşimde olmadığını çok iyi biliyordun. Ne geçti eline?'' Selim bakışlarının önüne eğdi. Haklıydı karısı. Sesini çıkarmadı. Selma usulca yaklaştı, sarıldı ona. Sonra kocasının sıkıca kendisini sarıp sarmalamasını bekledi. Sevecen bakışlarını Selim'in gözlerine ısrarla dikip, ''Yakışıklı adamdı. Kıskandın değil mi?'' diye sordu. Genç adam önce cevap vermek istemedi. Karısının parmakları Adeleli göğsünde dolaşırken, ''Evet kıskandım, rahatladın mı şimdi?'' diye söylendi. Selma mutlu bir şekilde gülümseyerek bakıyordu. Her kadın gibi Selma da bir süre gardırobun önünde oyalandı. Ne giyeceğine karar veremedi. Sonunda desenli bol bir etekle, siyah kolsuz bir penye, ayaklarına da tek bantlı, az topuklu pabuçlarını seçti. Saçlarını ensesinde toplayıp bir bantla tutuşturdu. Yüzüne gayet hafif bir makyaj yaptı. Yalnız dudaklarını domates kırmızısı bir rujla boyadı. Aynada endamına şöyle bir baktı. Yüzünde kendi kendini beğenen mutlu bir ifade oluştu. Hasır çantasını açıp Ottohan'ın anahtarlarını içine koydu. Artık harekata hazırdı. Sevgili kocasına yardım edebilmek için ömrünün en heyecanlı işine çıkıyordu. Gergin ve endişeli olması gerekirdi ama gayet sakin ve telaşsız oluşu, sanki bu tür işlere 40 yıldır aşina bir profesyonel gibi davranması, nefsine olan itimadını güçlendirmişti. Evden çıkıp bahçedeki arabasına yürüdü. Çaktırmadan da etrafı kolaçan etti. Bu sabah evlerini gözleyen kimse yoktu çevrede. Varsa bile görmedi. Sokakta park etmiş arabaların içleri boştu. Zaten çoğu komşuların tanıdık arabalarıydı. Honda'yı hareket ettirip Ayaz Paşa'ya doğru sürdü. Evde saat 10'a kadar kocasından telefon beklemişti. Saat tam 10'da Selim aramış ve üstü örtülü bir şekilde operasyona başlayabileceğini bildirmişti. Bir gece evvel, ertesi günün planını birlikte hazırlamışlardı. Selim, Otto'nun adresini vermiş, sokağı ve evi tarif etmişti. Her ihtimale karşı Selim, hareket parolasını vermeden evden çıkmayacaktı. Zayıf bir olasılık da olsa Otto Han'ın o gün işe gelmemesi mümkündü. Gerçi Selim, adamın hiç işini aksatmadığını, 2 yıl içinde bir kez bile hasta olduğunu hatırlamıyordu ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekirdi. Selma arabayı Taksim'deki otoparka bıraktı. Ayaz Paşa'yı yürüyerek gitmeyi yeğledi. Alman konsolosluğuna doğru yürürken filmlerde gördüğü gibi hep arkasından gelen birilerini arıyordu. Kimselerin olmayacağını o da biliyordu. Ama filmlerdeki kahramanlar hep öyle yaparlardı. Hatta bazen bir vitrinin önünde durup camdan arkasını bile kolaçan ettiği oluyordu. Konsolosluğun yanındaki yokuştan aşağıya doğru inerken kalbinin gümbürtülerini hissetmeye başladı. Ev, Selim'in yaptığı tarife göre şark bahçesine giden yol üzerindeydi. Sokak tabelalarını okuya okuya yürüyordu. Yaklaştıkça heyecanının arttığını sezinlemeye başladı. İçine hafiften bir ürperti kaplamıştı. Nihayet sokağı buldu. Tek numaraları sayarak apartmanı da gördü. Dışı betebe kaplı oldukça yeni bir yapıydı. Otto'nun dairesi 3. kattaydı. Konumu gereği nefis bir manzarası olmalıydı. Apartmanın biraz ilerisinde bir kilise gözüne çarptı. Etrafına bakındı. Sokak tenhaydı. Az ötede el arabası içinde meyve satan seyyar bir satıcıyla oynayan 2 çocuktan başka kimse gözükmüyordu. Çok daha ileride 2 hamal, kamyonetten indirdikleri buzdolabını bir eve taşımaya çalışıyorlardı. Selma güvencede olduğunu sezinledi. Binadan içeri girebilirdi artık. Çantasını açıp anahtarları eline aldı ve kapının önüne geldi. İlk aksilik de o anda oldu. Tam adımını girişteki 3 basamaklı merdivenlere atacakken işittiği seslerle irkildi. En üst basamakta 2 kadın merdivene oturmuş konuşuyorlardı. Hemen girmekten vazgeçti ve yürümeye devam etti. İçeriye ancak bir nazar atacak kadar vakti olmuştu. Oturan kadın kapıcının karısı olmalıydı. Kılık kıyafetinden buna hükmetti. Yanındaki de muhtemelen başka bir apartmanın kapıcısının karısıydı. İş arası bir sohbetti yaptıkları. Girerken görünmek istemiyordu. Sorulacak bir suale verilecek hiçbir cevabı yoktu. Yürüdü. Hesapta olmayan bir aksilikti bu ama önemli de değildi. Bekleyebilirdi. Nasıl olsa zamanı boldu. Dışarıdaki güneş insanı kavuruyordu. Kısa kollu giysisine rağmen ter içinde kalmıştı. Saatine baktı. 11 olmuştu. Sokak fazla oyalanmaya müsait değildi. Biraz ilerleyip tekrar geri döndü. Bu kez karşı kaldırımdan yürüyerek apartman içindeki görüş alanını genişletmek istedi. Kadınların sohbeti devam ediyordu. Güneşten kurtulmak için binanın antresindeki merdivenlere oturmayı yeğlemişlerdi.